Ayrım 13. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 122. Yeni arabayla eve döndüğümde Wally çok sevindi. Ben de onunla çocukları alarak biraz gezdirdim. Dodge yağ gibi kayıyordu yolda. Radyoyu da açmıştık. Eski Ford'un radyosu yoktu. Bir kafeteryanın önünde durup pizza ile soda aldık. Artık bizim için olağan bir şeydi bu. Her kuruşu ayrı hesaplamak zorunda kaldığımız zamanlarda çok seyrek yapabildiğimiz bir şeydi. Sonra da bir pastaneye uğrayıp dondurma aldık. Küçük kızıma bir bebek, iki oğluma da savaş oyunları armağan ettim. Wally'ye bir kutu şraf çikolata aldım. Hovardalığım üstümdeydi, ağlar gibi para harcıyordum. Eve dönerken arabada şarkılar söyledim. Çocukları yatağa yatırdıktan sonra sanki ben Ahan olmuştum da karıma Ritz büyüklüğünde bir elmas takmışım gibi seviştik Wally'yle. Haftanın sonunu getirmek için daktilomu rehine verdiğim günleri hatırlıyordum. Fakat Vegas'a kaçmadan önceydi o. O zamandan beri şansım değişmişti. Artık iki işte birden çalışmıyordum. Elbise dolabının dibinde müsveddelerimi koyduğum eski dosyalarımdan birinin içinde 20 bin dolarım vardı. Bütün dümenimiz meydana çıkana ya da büyük güçlerin askeri harcamaları kısıtlamalarını yol açacak, evrensel çapta bir uzlaşma olana kadar gayet iyi para getirecek olan bir işti benimkisi. Şimdi anlıyordum savaş sanayi patronlarının ve generallerin neler hissettiklerini. Dünyanın barışa kavuşması tehlikesi beni yeniden yoksulluğun içine itebilirdi. Yeni bir savaş çıkmasını istediğimden falan değil ama sözüm ona liberal eğilimlerimin yerine Amerika ile Rusya'nın hiç olmazsa bir süre daha fazla yakınlaşmayacağı umudunun aldığını fark edince gülmekten kendimi alamadım. Wally hafiften horulduyordu yanımda ama beni rahatsız etmiyordu. Evi çekip çevirmek, çocuklara bakmak hayli yoruyordu onu. Oysa ne tuhaf. Ben ne kadar bitkin olursam olayım, gece geç saatlere kadar uyanık kalırdım. O daima benden önce uykuya dalardı. Bazen yataktan kalkıp mutfakta romanımın üstünde çalışır, kendime yiyecek bir şeyler hazırlar, sabahın üçüne dördüne kadar yatağa girmezdim. Ama şimdi roman yazmayı da bıraktığımdan yapacak bir işim kalmamıştı. Belki gene yazmaya başlarım diye düşündüm. Artık param da vardı. Ne var ki yeni hayatım çok heyecanlıydı. Alavere, dalavere, rüşvet yemek, hayatımda ilk kez ıvır zıvır şeylere para harcamak müthiş zevk veriyordu bana. Fakat asıl sorun elimdeki nakit parayı sürekli olarak bir yerde saklamaktaydı. Evde tutamazdım. Ağabeyim Artı aklıma geldi. Benim için saklayabilirdi parayı isteseydim. Ama o kadar dürüst bir adamdı ki isteyemezdim bunu ondan. Sonra bu kadar parayı nereden bulduğumu soracaktı, ben de yalan söyleyemeyecektim. Ne kendisi ne de karısı ve çocukları için yolsuzluk yapmıştı. Gerçekten karakterli adamdı, benim için yapardı bu işi belki ama bana karşı duyduğu hisler de ebediyen değişirdi. Dayanamazdım buna. İnsanın altından kalkamayacağı ve yapmaması gereken şeyler vardır hayatında. Artiden böyle bir şey istemek de benim yapamayacağım bir işti. Bir kardeş ya da dost olarak yapabilecek bir şey değildi. Tabii kimi kardeş vardır, böyle bir emanet vermezsin. Çünkü çalar. Bu aklıma Kalli'yi getirdi. Buraya ilk gelişinde parayı nereye saklamam gerektiğini soracaktım ona. Kali'nin uzmanlık konusuydu bu, mutlaka bir yol bulurdu. Benim de bu sorunu bir an önce çözmem gerekliydi. Rüşvetlerin gittikçe daha bol gelmeye başlayacağını hissediyordum. Ertesi hafta hiç mesele çıkmadan Jeremy Hiller'ı yedeklere yazdım. Bay Hiller o kadar müteşekkir kaldı ki Dodge'umun lastiklerini yenileriyle değiştirmeyi teklif etti bana. Ben de bunu minnetinden yaptığını sandım tabii. Bir iş adamı olduğunu unuttum. Acenta'ya gittim. Usta arabaya yeni lastikleri taka dursun. Bay Hiller ofisinde bana yeni bir teklif yaptı. Önce biraz yağlamakla başladı işe. Ne kadar zeki, ne kadar dürüst, nasıl da %100 güvenilir bir adam olduğumdan falan dem vurdu. Benim de iş yapmak bir zevkti ve eğer memurluğu bırakacak olursam bana hemen iyi bir iş bulabilecekti. Hayatımda çok az övgü gördüğüm için hepsini yuttum, arkadan geleni tahmin edemedim. Yardımınıza çok ihtiyacı olan bir arkadaşım var dedi Bay Heller. 6 aylık programa mutlaka girmesi gereken bir oğlu var da. Olur dedim, çocuğu gelsin bana, sizin isminizi versin. Evet ama büyük bir sorun var dedi Bay Heller. Bu oğlana celp ihbarı yapılmış bir de. Omuzlarımı silktim. O zaman ayvayı yemiş demektir. Babasına söyleyin, 2 yıl gözden çıkarsın oğlunu. Bay Heller gülümsedi. Sizin gibi zeki bir adamın yapabileceği bir şey yok mudur dersiniz? Bir aylı para ederdi bu iş yani, babası çok büyük bir adam. Yapabileceğim hiçbir şey yok dedim. Yönetmelikler gayet açıktır bu konuda. Bir kez celbi geldi mi kimse yedek listesine giremez. Washington'daki herifler o kadar da aptal değiller ya. Yoksa herkes celbini beklerdi yedek listesine yazılmak için. Sözünü ettiğim adam sizi görmek ister dedi. Her şeyi yapmaya razı, anlarsınız ya. Hiç yararı yok dedim. Yardım edemem ona. Bunun üzerine biraz asıldı Bay Heller. Peki benim için bir gidip konuşsanız dedi. Derdini anlamıştım. Gidip o adamla konuşunca sonunda hiçbir şey yapmasam bile Bay Heller sözünde durmuş olacaktı. Eh, gıcır gıcır 4 lastik içinde zengin birine yarım saatimi verebilirdim. Olur dedim. Bay Heller bir kağıda bir şeyler karalayıp uzattı. Baktım. Eli Hemsi adı ve bir de telefon numarası yazılıydı. Adı yabancı değildi. Eli Hemsi giyim sanayinin en büyük isimlerinden biri. Sendikalarla başı dertte olan, mafya ile ilişkileri bulunan bir iş adamıydı. Fakat aynı zamanda Kent sosyetesinin parlaklarındandı. Parayla siyaset adamları satın alan, hayır işlerine daima mali destek sağlayan ve benzeri işler yapan biri. Fakat bu kadar büyük baş birinin bana gelmesine ne gerek vardı? Sordum bunu Bay Heller'a. Akıllı da ondan dedi. İspanyol Yahudilerindendir. Yahudilerin en akıllılarıdır onlar. İtalyan, İspanyol ve Arap kanı karışmıştır ve bu karışım akıllı olduğu kadar amansız bir karakter vermiştir onlara. Oğlunu sonradan kendisinden büyük şeyler isteyebilecek bir politikacıya rehin vermek istemez. İşini seninle görmesi onun için çok daha ucuz ve çok daha az tehlikelidir. Ayrıca ona seni hayli övdüm. İşin doğrusunu istersen şu anda ona yardım edebilecek tek kişi sensin. O büyük başlar askerlik gibi bir işe müdahale etmek istemezler. Fazla duyarlı konudur. Siyaset adamlarının ödü kopar böyle işlere karışmaktan. Odama gelen kongre üyesini düşündüm. Demek ki yürekli biriydi. Ya da siyaset hayatının sonuna yaklaştığı için umursamıyordu. Bay Heller beni dikkatle gözlüyordu. Beni yanlış anlamayın dedi. Ben de Yahudiyim ama bu İspanyol Yahudileriyle iş yaparken dikkatli olmak gerekir. Onun için Hemsi'yle konuşurken kafanızı kullanmalısınız. Durakladı ve kaygılı bir sesle sordu. Siz Yahudi değilsiniz değil mi? Bilmiyorum dedim. Bizim gibi yetim büyüyenler ana babalarını tanımadıkları için Yahudiymiş, siyahmış, aldırmazlardı zaten. Ertesi gün Eli Hemsi'nin bürosunu aradım. Başka karılarla kırıştıran evli adamlar gibi müşterilerimin babaları bana daima iş yerlerinin numarasını verirlerdi. Fakat gerekirse anında beni bulabilmek için benden evimin numarasını isterlerdi. Şimdiden bir sürü telefon geliyordu eve. Valiye müşterek bahisler ve dergilerdeki işlerimle ilgili olduğunu söyleyip merakını gideriyordum. Bay Hemsi öğle molası sırasında bürosuna gelmemi istedi gittim. Bizim garnizon binasından 10 dakika mesafede 7. caddedeki giyim merkezlerinden birindeydi. Güzel bir bahar günüydü. Üstü giysilerle dolu el arabalarını iten adama toslamamak için kenara çekilerek yürüdüm. Ben el altından 1-2 kağıt işiyle yüzlerce dolar kazanırken şu aldıkları sefil ücretler için ne kadar çok çalışmak zorunda olduklarını düşündüm. Çoğu siyahtı bu işçilerin. Neden onlar da başkalarını soymuyorlardı sanki? Ah, doğru dürüst bir eğitim görmüş olsalardı, benim gibi kimseyi incitmeden çalabilirlerdi işte. Binaya girdiğimde resepsiyoncu kız önümüzdeki mevsimlerin modasını sergileyen teşhir odalarından geçirerek Bay Hemsi'nin çalıştığı daireye götürdü beni. Binanın geri kalan kısımları kırık dökük olmasına karşın Bay Hemsi'nin bürosu gayet iyi döşenmiş ve konforluydu. Resepsiyon görevlisi beni Bay Hemsi'nin sekreterine bıraktı gitti. İki dirhem bir çekirdek giyinmiş, orta yaşlı ve ciddi tavırlı bir kadındı bu. Beni iç odaya aldı. Bay Hemsi üstündeki usta bir terzinin elinden çıktığı belli olan kostümü, beyaz gömleği ve koyu kırmızı kravatı olmasa kazak havası taşıyan iri kıyım bir adamdı. Keskin hatlarla dolu yüzü melankolik bir ifade taşıyordu. Neredeyse soylu bir görünümü vardı ve kesinlikle dürüst gözüküyordu. Masasından kalkıp ellerimi avuçlarının içine alarak sıktı, gözlerimin içine bakıyordu. O kadar yakınıma gelmişti ki gür, kırlaşmış saçlarının arasından beri yanı görebiliyordum. Kasvetli bir sesle, ''Dostum haklıymış, iyi yürekliymişsiniz, bana yardımcı olacağınızı biliyorum.'' dedi. ''Doğrusu yardım edemem.'' dedim, ''isterdim ama imkan yok.'' Bay Hiller'a anlattığım gibi ona da celp kararı ile bildiklerimin hepsini anlattım. Tasarladığımdan daha da soğuk davranıyordum. İnsanların gözümün ta içine bakmasından hoşlanmam. Orada oturmuş başını sallıyordu yalnızca kasvetli kasvetli. Sonra sanki söylediklerimin tek kelimesini duymamış gibi iyice melankolikleşen bir sesle konuşmaya devam etti. ''Karımın sağlığı çok kötü durumda. Zavallı kadın. Eğer şimdi oğlundan 2 yıl uzak kalacak olursa ölür. Hayatındaki tek varlığıdır oğlu Bay Merlin. Bana mutlaka yardım etmelisiniz. Eğer bana bu iyiliği yaparsanız sizi hayatınızın sonuna kadar mutlu kılarım.'' Beni ikna ettiğinden ya da söylediklerinden bir tanesine bile inanmış olduğumdan değil. Ama son lafı işledi bana. ''Ancak krallar ve imparatorlar seni hayatının sonuna kadar mutlu kılarım diyebilirlerdi birisine.'' Ne kadar da güveniyordu gücüne. Tabii paradan bahsettiğini anlamıştım. ''Bir düşüneyim.'' dedim. ''Belki bir yolunu bulurum.'' Bay Hemsi gayet kasvetli başını sallıyordu aşağı yukarı. ''Biliyorum yapacağınızı biliyorum. İyi kalpli ve cesur bir insan olduğunuzu.'' dedi. ''Çocuğunuz var mı?'' ''Evet.'' dedim. ''Kaç tane olduklarını, kaç yaşında ve kız mı erkek mi olduklarını sordu. Sonra karımı, onun kaç yaşında olduğunu, bir amca falan gibiydi. Son olarak da ev adresimle telefon numaramı istedi, gerekirse temas kurabilmek için.'' Yanından ayrılırken beni asansöre kadar geçirdi. Bana düşeni yaptığımı düşündüm. Oğlunu askerlik şubesinin pençesinden nasıl kurtarabileceğimi bir türlü kestiremiyordum. Bay Hemsi haklıydı, iyi kalpliydi. En azından karısının ve kendisinin kaygılarını sömürüp sonra da karşılarına eli boş çıkmayacak kadar ve askerlik şubesinin gazabına uğramış bir kurbanın işine karışmayacak kadar. Madem ki bu çocuğa çağrı yapılmıştı, bir aya kadar orduya katılırdı. Anası da onsuz yaşardı, ne yapalım? Ertesi gün vali işimden aradı beni, sesi çok heyecanlıydı. Biraz önce 5 kutu kadar yeni giysi getirmişlerdi kapıya. Çocukların her biri için ayrı ayrı sonbahar ve kış takımları, ayrıca kendisi için de 1 kutu giysi gelmişti. Gücümüzün yeteceğinden çok daha pahalıydı hepsi de. ''Bir kart iliştirmişler.'' dedi vali. ''Bay Hemsi diye birinden. Kim bu tanrı aşkına Merlin? Ah, giysileri bir görsen hepsi harika. Neden yolladı ki acaba bunları?'' ''Mağazası için bazı broşürlerin metinlerini yazmıştım.'' dedim. ''Fazla bir para yoktu işte. Ama çocuklara bir şeyler gönderirim.'' demişti. ''Fakat ben sadece birkaç parça bir şey gönderir sanmıştım.'' Wally'nin sesinden çok mutlu olduğu belli oluyordu. ''İyi bir adam olmalı. Bu kutulardaki şeyler 1000 dolardan fazla eder.'' ''Harika.'' dedim. ''Akşama görüşürüz.'' Telefonu kapattıktan sonra Frank'e olan biteni anlattım. Frank gözlerini kısıp bana baktı. ''Zoka'yı yemişsin.'' dedi. ''Şimdi bir şey yapmanı bekler senden. Nasıl başaracaksın?'' ''Boktan iş.'' dedim. ''Daha ilk baştan görüşmeye gitmemeliydim onunla. Neden gittim bilmiyorum.'' ''Hiller'in galerisinde gördüğün o kadillaklar yüzünden.'' dedi Frank. ''Sen de şu siyahlar gibisin. Bir kadillakları olsun diye Afrika'daki sazdan kulübelerine bile dönerler.'' Konuşmasında bir duraksama sezmiştim. Siyah yerine az kalsın daha aşağılayıcı bir deyim kullanacaktı. O çirkin lafı söylemekten utandığı için mi, yoksa beni incitmekten korktuğu için miydi acaba? Harlem'deki heriflerin kadillak düşkünlüğüne gelince millet buna niye bozuluyordu anlamazdım hiç. Paraları yetmediği halde lüks arabalara düşkün oldukları için mi? Yararsız bir şey için borca girmemek gerektiği için mi? Fakat o Cadillac'lar yüzünden Zoka'yı yuttuğum doğruydu. Hiller'ın istediğini yapıp hemsiyle görüşmeyi kabul etmem bu yüzden olmuştu. O lüks arabalardan biri de benim olur mu acaba diye geçirmiştim kafamın bir köşesinden. O akşam eve döndüğümde Vali ile çocuklar bir moda defilesi düzenlediler benim için. Karım bana 5 kutu demişti ama kutuların büyüklüğünden söz etmemişti. Kocaman kutulardı hepsi de. Vali ile çocukların her birine 10 kadar takım gelmişti. Uzun zamandır bu kadar heyecanlı görmemiştim karımı. Çocuklar da hoşnuttu ama henüz giysileriyle ilgilenecek yaşta değillerdi. Hatta kızım bile belki günün birinde şansım yaver gider de elime bir oyuncakçı düşer diye geçirdim kafamdan. Fakat Vali giysilere uyacak yeni ayakkabılar alması gerektiğini söyleyince babası ayakkabıcı olan oğlanları kollamalı diye yazdım kafamın bir köşesine. Karıma da biraz beklemesini söyledim. İşin tuhafı bu giysiler sıradan şeyler olsalardı Bay Hemsi'nin bana üstünlük tasladığını, zenginlerin bir iki giyip çıkardıklarını yoksullara vermesi gibi bir davranışta bulunduğunu hissedecektim. Fakat eve yolladığım mallar ne kadar rüşvet alırsam alayım, hayatım boyunca gücümün yetemeyeceği kadar üstün kalite şeylerdi. 1000 değil 5000 dolar falan ederdi değeri. İlişik kartı alıp baktım. Üstünde Ellie Hemsi'nin adı, başkan ünvanı ve firmanın adıyla adresi ve telefonu yazılıydı. Başka bir şey yoktu. Bay Hemsi sahiden akıllı adamdı. Bunları kendisinin yolladığına dair doğrudan hiçbir kanıt vermediği için kendisine şantaj yapmama olanak yoktu. Dairede yolladıklarını geri göndersem diye geçirmiştim içimden. Fakat Vali'nin nedenle mutlu olduğunu görünce bunun olanaksız olduğunu anladım. Sabahın 3'üne kadar uyku tutmadı. Bay Hemsi'nin oğlunun askerlikten kurtulması için ne yol bulabileceğimi düşündüm durdum. Ertesi gün daireye giderken kendi kendime bir karar almıştım. Bundan 1-2 yıl sonra iz sürecek olurlarsa beni bulmalarını sağlayacak, kağıt üzerinde hiçbir kanıt bırakmadan yapacaktım ne yapacaksam. Fakat birini 6 aylık yedek listesinde ön sıraya geçirmek için parasını almak başka şeydi, celp ihbarını aldıktan sonra askerden kurtarmak başka şeydi. Yaptığım ilk iş Hemsi'nin bağlı olduğu askerlik şubesini aramak oldu. Oradaki memurlardan aynı benim durumumda biriyle konuştum. Kendimi tanıttıktan sonra daha önce tasarladığım hikayeyi okudum ona. Paul Hemsi'nin benim 6 aylık yedek listemde kayıtlı olduğunu, 2 hafta önce sırasının geldiğini, fakat benim yazılı ihbarnameyi yanlış adrese göndermem yüzünden haberi olamadığını anlattım. Bu yüzden kendimi çok suçlu hissettiğimi, üstelik çocuğun ailesi vaziyeti anlayıp gürültü koparacak olursa işimden olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımı da ekledim. Şubenin celp kararını iptal etmesinin mümkün olup olmadığını sordum. O zaman ben de oğlanı yedeğe kaydeder, askerlik şubesine de malum resmi yazıyı yollardım. Fazla telaşlı görünmemeye çalışarak, yalnızca yaptığı hatayı düzeltmeye çalışan iyi niyetli bir memur havasıyla konuşuyordum. Eğer bana bu iyiliği yapacak olursa bir arkadaşını 6 aylık yedek listesine aldırabileceğimi de araya sokuşturuverdim. Evvelsi gece yatakta düşünürken aklıma gelen son numaraydı bu. Askerlik şubelerindeki memurların son çağrı olarak kendilerine gelen gençlerden bir aydı teklif aldıklarını düşünmüştüm. Askerlik şubesindeki bir memur, müşterilerinden birine 6 aylık programa sokturabildiği takdirde eline 1000 dolar kadar geçebilirdi havadan. Askerlik şubesindeki memur gayet rahat ve iyi niyetli davrandı, bereket versin. Ona yaptığım teklifi anladığını bile sanmıyorum. Tabii dedi, celp kararını iptal ettirmek mesele değildi. Birden benden daha zekilerinin aynı numarayı daha önce tekrarlamış olabilecekleri hissi doğdu içimde. Her neyse, askerlik şubesine gerekli yazıyı hazırlayıp yolladım ve Bay Hemsi'ye telefon edip oğlunu yedeğe kaydedilmek üzere bizim daireye göndermesini söyledim. Her şey tıkırında gitti. Paul Hemsi gayet çekingen, utangaç, sevimli, yumuşak başlı bir oğlandı. Ya da bana öyle gözüktü. Yemin ettirdim, faal görev emri çıkana kadar evrakını bir köşeye sakladım, sonra İAŞ evrakını falan kendim hazırladım. 6 aylık faal hizmete başlamak üzere gittiğinde birliğinde onu henüz kimse görmemiş bulunuyordu. Onu bir hayalete dönüştürmüştüm. Fakat artık bu dümenin hayli büyüdüğünü ve hayli nüfuzlu adamların da işe karıştığını fark etmiştim. Ne var ki boş yere sihirbaz Merlin olmamıştım ben. Yaldızlı yıldızlı külahımı kafama geçirip her şeyi baştan sona düşünmeye koyuldum. Günün birinde her şey ortaya çıkacaktı. Ben evdeki para dışında her bakımdan güvenceye almıştım kendimi. Fakat o parayı bir yere saklamak gerekti. İlk iş ve bu parayı rahatça sarf edebilmem için başka bir gelir kaynağı gösterebilmem gerekti. Paramı Las Vegas'ta Kali'ye emanet edebilirdim. Ama Kali su koyuverir ya da öldürülecek olursa, parayı meşru hale sokmaya gelince eleştirileri yazmak, dergilere çalışmak için teklifler almış fakat hepsini reddetmiştim. Ben bir hikayeciydim, roman falan yazardım, böyle işler yapamazdım. Bana ve sanatıma yakışmazdı. Ama ne olacak yani, düzenbazın biri olup çıkmıştım nasılsa, yapamayacağım hiçbir şey yoktu artık. Frank öğle yemeğine beraber çıkmayı önerdi, olur dedim. Frank tam formundaydı, dünyayı takmıyordu. Bütün hafta boyu bahislerde kazanmış ve rüşvet falan derken su gibi para akıyordu. Geleceğin neler getireceğini hiç düşünmeden hep kazanacağını, rüşvet işinin sonsuza dek sürüp gideceğini sanıyordu. Kendisini sihirbaz sanmadığı halde sihirli bir dünyada yaşadığını sanıyordu. 13. ayının sonu. Sayfa 131.